Ayrım 20. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 235. Fabio, John'un kesik başının ve ölmemek için içtiği kahvenin sarsıntısından kurtulamıyordu bir türlü. Eski canlılığı gitmiş, içini saran uyuşukluk Sierra Mike'ın başlıca alay konusu olmuştu. Şarkı söylerken öyle bağırırdı ki ağzına kilit vurmak gerekirdi. Zamparalıklarını anlatmaya başlayınca çenesi düşerdi. Ama şimdi suratı hep asıktı, ağzını açmıyordu. Kimse kendisiyle konuşmaya kalkmasın diye gözlerini yere dikip dalıyordu. Oysa kendisiyle selamı sabahı kesmiş olan Rambo ile birlikte nöbet tutmuyordu artık. Devriye komutanlığına yükseltilen Rambo, Şatila sokaklarını arşınlıyordu şimdi. Onun yerine Matteo gelmişti. Matteo ağzı kalabalık, herkese esrar veren ama güven uyandıran biriydi. Şaşırtıcı olan Fabio'nun kadınlara ilgisizliğiydi. Fabio, üstün çapkını, zamparası. Kadınlara bakmıyordu, kadınlardan söz etmiyordu artık. Dinleyin, 3 numaralı kampın karşısında mahallenin kabadayısı Ahmet adlı bir şiinin kulübeleri vardı. Ortadaki kulübede insanın soluğunu kesen güzellikte sarışın bir kadın oturuyordu. Tam bir sarışın. Öyle ki Lübnanlı değil, İsveçli derdiniz. Uzun kalçaları, doğu kesiminde oturan kadınlar gibi yürüyüşü de cabasıydı. Bu Dilber her sabah evinden çıkıp atsız yolun sağ kaldırımından yürüyerek çalıştığı Kuveyt Büyükelçiliğine gidiyor, güneş batınca da dönüyordu. Giderken de gelirken de kulakları sağır eden övgüler duyuluyordu. Mala bak, yesinler seni, yavrum. Herkes bayılıyordu kadına, herkes, Fabio dışında. Buz gibi duruyordu, sesi çıkmıyordu. Subaylara bedava veren, ona karşı da eğilimi olduğunu saklamayan ilkokul öğretmeni Sheila'nın da yüzüne bakmıyordu. Geçerken hep "Ciao Fabio, hello Fabio, selam Fabio, nasılsın?" diye laf atıyordu kız. "Çekil git Sheila," diye yanıt veriyordu başını yana çevirerek. "İyi misin Fabio?" diye sordu Matteo. "Niye?" diye homurdandı Fabio. "Sesin çıkmıyor da." "Öyle. Esrar vereyim mi?" "İstemem. Bir içimlik. Hadi çek bir nefes. İstemem." "Böyle yapma Fabio. Savaş savaştır. Her ölenin ardından gözyaşı dökersek ordu hastaneye dönüşür. Öyle değil mi?" "Değil. Sana bir akıl vermek istiyorum Fabio. Sheila geldiğinde başından sağma artık. Kimi kez bir fişek atınca kendine gelir insan. Dinliyor musun beni Fabio?" "Evet." Dinliyordu. Evet, dinliyordu. Ama esrar da istemiyordu, Sheila'yı da istemiyordu. Akıl vermesini de istemiyordu. Kimi üzüntülerden ne anlardı Matteo? Bir arkadaşının kesik başını görmüş müydü hiç? Bir arkadaşının anısına ihanet etmiş, arkadaşının katilinin kahvesini içerek Yuda gibi davranmış mıydı hiç? Çifte soykırımın yapıldığı pazar günü Matteo daha Beyrut'a gelmemişti bile. Daha sonra gelmiş, John ve Molla olayını kulaktan duymuştu. İçinizi kemiren bir sıkıntıyı esrarla nasıl yok edebilirsiniz? İçinizi kemiren utancı kadınlarla giderebilir misiniz? Esrardan hoşlanmıyordu. Kadınlara artık ilgi duymuyordu. Yabancı kızların Frankfurt'a Stockholm'a çağırmalarını sağlamak ya da Mirella'yı kıskançlıktan çıldırtmak için güneşten yanmış kaslı vücuduyla Brindisi plajlarında küçücük bir sliple dolaşıp göğüs düğmeleri iliklenmemiş gömlekler giyerek salındığı aklına geldikçe suçluluk duygusuna kapılıyordu. Çünkü güneşten yanmış kaslı vücudu, başı bir yana gövdesi bir yana düşüp ikiye bölünerek ölen John'a ikinci bir ihanet gibi geliyordu ona. Hayır, Sheila umurunda bile değildi artık. Mirella da umurunda değildi. "Sevgilim, seni çok özledim, yokluğunu düşündükçe içim ürperiyor" gibi ağdalı mektuplarını okudukça midesi bulanıyordu sanki. Sanki yüreğinin yerini bir kösele, kamışının yerini yumuşacık bir sünger alıyordu. Artık tek bir şey yüreğini titretebiliyordu. Selamını kesmeden önce Rambo'nun ve Rambo'dan önce de ötekilerin dediklerini bir kez daha duymak korkusu. Alçak, satılmış, korkak, ödlek, götü boklu. Evet, bir daha söylememişlerdi ama bu sözcükler davul gibi kulağında gümlüyordu. Çünkü şu anda kendisi söylüyordu bunları kendine. La la la, hayır, hayır, hayır. Bir kadın sesi yükseldi karanlıkta. Yaralanmış bir hayvan uluması. Ulumayla birlikte sanki bir döşeye vuruluyormuş gibi küt sesler, sonra da boğuk, sert bir erkek sesi. Şarmuta, orospu. Karşı taraftan atsız yolun güney kaldırımından geliyordu. Matteo irkildi. Fabio, evet yanıtını verdi Fabio oralı olmadan. Bir kadını dövüyorlar. Evet, Ahmet'in kulübelerinde. Evet, kim acaba? Ahmet'tir. Ahmet'ten başkası olamazdı. Ahmet domuzunu da sesini de iyi tanıyordu. Yaz boyunca bir elinde viski şişesi, bir elinde bardak, karşıda bir iskemleye kurulmuş içip durmuştu. Arada iri yarı gövdesi, yağlı suratı, kaytan bıyıklarıyla yolun bu tarafına geçer, yaptığı kirli işleri anlatırdı. İran'da kaldığını, bir hamamla bir genel ev işlettiğini, sevişmenin tadına orada vardığını, iyi sevişebilmek için sünnet olmak gerektiğini söylerdi. Bir gece onu sünnet etmeye bile kalkışmıştı. Elinde bilenmiş bir bıçağı sallayarak, "Bırak da yapayım. Bir dakika sürer, canını da acıtmaz," demişti. Başından savmak için silahını doğrultmak zorunda kalmıştı. "Dokunma kamışıma, yoksa canını cehenneme yollarım, bok herif." Kimi kez de kadın getirirdi. O sırada 5 kadın çalıştırıyordu. Kadınları kendi kulübesine bitişik kulübede oturtuyor, olur olmaz da dövüyordu. Şu ara bir Fatma kalmıştı. Eski havuzun dibindeki cipte iş tutan blue jeanli çirkin orospu. Belki de onu dövüyordu şimdi. Zavallı kadının gittikçe daha az çıkıyordu sesi. Hayır demez olmuştu artık. Buna karşılık küt sesler artmıştı. Keşke korkak olmasaydı. Karşıya geçip kulübeye girip durdurabilseydi onu. Öldürecek kadın, dedi Matteo yüksek sesle. Evet, kimse girmeyecek mi aramaya? Bilmem. Bir sürü insan oturuyor kulübelerde. Sağır mı bu herifler? Yo, alışıklar. Biz bir şey yapalım. Yapamayız. Yaparız. Karşıya geçip tüfeği üstüne çevirmemiz yeter. Nöbet yerinden ayrılmak yasak. Olsun. Kim bilecek ayrıldığımızı? Ortalık karardı. Ben gidiyorum Fabio. Seni ilgilendirmez bu iş. İlgilendirir. Çünkü dayanamıyorum artık. Dayanmaya çalış. Daha önce bir Bersaglieri karakolunun yakınında böyle bir olay olmuştu. Kartal bir hemen el koymuştu. Kartal 1, komutan. Ahmet tehlikeli bir herif diyecekti, demedi. Dediğinizi yapan, ayaklarınıza kapanan ama 24 saat sonra öcünü alanlardandı. Hümeynicileri gönderip temizletir insanı, ölmeye hiç niyetim yok. Çünkü ödleyim, korkağım, satılmışım, kalleşim ben. Bulaşmam böyle işlere. Ama birden içini ne olduğunu bilemediği bir şey dürttü. Molla'nın kahvesini içme utancının daha gerisindeki karmaşık bir utançtan kaynaklanıyor olmalıydı. Belki Frankfurt'a, Stockholm'e davet eden yabancı kızların akıllarını çelmek için Brindisi plajlarında küçücük bir sliple dolaştığı günlerin utancıydı. Belki de Cleveland, Ohio'da bir lokanta açmayı tasarladığı bir Marine verdiği dostluğun dışında kimseye bir şey verememiş olmanın bilincindi. Duvardan uzaklaştı, sokağa geçti, iniltilerin, seslerin geldiği kulübeye yaklaştı. Ayağıyla vurarak kapıyı açınca Ahmet'in kadın biçiminde bir çuvala sopa indirdiği bir odada buldu kendini. Silahını doğrulttu. Orospu çocuğu, yorulmadın mı daha sopa atmaktan? Dur yoksa vururum seni, anladın mı? Çuval yavaşça inledi ve başını bir yastığın altına gizledi. Ter içinde soluk soluğa Ahmet sopayı bıraktı. Ellerini havaya kaldırdı teslim anlamına. Okey Fabio, okey. Ateş etme. Sen ve ben kardeşiz. Ne kardeşi? Kimsenin kardeşi değilim ben. Hele senin hiç değil. Anladın mı? Anladım. Alabilirsin onu. Hedaya, armağan. Armağan istemez. Yine başlarsan gebertirim seni. Sonra şaşkın şaşkın kendisine bakmakta olan Matteo'nun yanına döndü. Dediğin oldu, sevindin mi? Evet Fabio, ama... Aması ne? Dövdüğü kadın kimdi? Bilmiyorum, bilmiyor musun, görmedin mi? Bakmadım kadına, dedi omuzlarını silkerek. Gerçekten bakmamıştı kadına. Yarı karanlıkta başını yastığın altına gizleyen çuvalın çirkin orospu Fatma olup olmadığını içgüdüsel olarak bile merak etmemişti. Kaldı ki bir başkası olsa ne çıkardı? Ama gün ağarınca karşı kaldırımda Müslüman kadınların giydikleri yere inen kara bir mantoya bürünmüş uzun boylu bir kadın belirmişti. Vay anasına, oymuş, dedi Matteo boğuk bir sesle. Kim? Sultan, sarışın karı. Gerçekten de oydu. ileri gitmesi mi yoksa geri dönmesi mi gerektiği konusunda karar veremiyormuş gibi kaldırımda duruyordu. Bu arada sağ eliyle boynuna bir eşarpla asılı sol kolunu destekliyor, acısını dindirmek ister gibi parmaklarının ucuyla kolunu okşuyordu. Kuveyt elçiliğinde çalışan kadın mı diye mırıldandı ilgisiz bir biçimde. Evet, Fabio o. Sanki kaldırımdan inmek büyük bir çaba gerektiriyormuş gibi bir süre daha ne yapacağını bilemedi. Sonra indi, ağır adımlarla sokağa geçti. Hep boynuna asılı elini tutarak 3 numaralı kampın alçak duvarına vardığında biraz duraksadı, ağıran günün cılız ışığına güzel mi güzel ama berelenmiş yüzünü verdi. Sağ gözü yarı kapalıydı, sol gözünün etrafı mosmordu. Yanakları çizikler, kan pıhtıları içindeydi. Dudakları şişmişti. Dudaklarını kıpırdatıp alçacık bir sesle sordu. Fabio kim? Benim yanıtını verdi Fabio, yine ilgisiz bir sesle. Adım Yasemin. Size teşekkür etmeye geldim. Bir şey değil. Çok yiğit bir insansınız Fabio. Fabio'nun anlamı ne? Bilmiyorum. Sanırım yüreklilik demek. Hayır. Tersine evet. İtalyanca'da yüreklilik nasıl denir? Coraggio diye araya girdi Matteo. Coraggio, güzel. Sizi Mr. Coraggio diyeceğim. Gülümsemek istedi ama şişmiş dudakları izin vermediler. Saygılı bir biçimde eğildi. Şimdi gitmem gerek ama geri geleceğim. Ve belki de size verecek önemli bir haberim olacak. Fabio ile Matteo birbirlerine sorgu dolu bakışlarla baktılar. Sonra Matteo, savaş sırasında önemli haberin hep kötü haber olduğunu söyledi. Üniversite bitirme tezini Lübnan ve Orta Doğu'nun uluslararası sorunları konusunda seçmiş olduğu için söylendi. Bunu unutmak için de esrarlı bir sigara yaktı. Sigarayı yakıp bir nefes çekti. Yaşamın zorluklarına karşı koymaya alışmamış 21 yaşındaki genç yüzünde bir burukluk belirdi. Hayır, Beyrut'a gelme hıyarlığı tez konusu olarak Lübnan ve Orta Doğu'nun uluslararası sorunlarını seçmiş olmasından kaynaklanmıyordu. Gerçek neden Palermo'dan, miskinlikten bıkmış olmasıydı. Eylül ile Haziran arasında tıptan ve mühendislikten daha kısa, daha kolay olan siyasal bilgiler fakültesinin amfilerinde esnemekten, Haziran ile Eylül arasında ise Sicilya burjuvasisine ayak uydurup geviş getirmekten bıkmıştı. Öğleye doğru uyanıp Rosario ile denize yanmaya gidiyordu. Rosaria güzel, akıllı, incelikliydi. Tutkularına tutkuyla karşılık veriyordu ve onun uğruna çok varlıklı bir düke, sonra da ünlü bir futbolcuya yüz vermemişti. Güneş batınca eve dönüyor, önce bir duş yapıyor, sonra da babasından para dileniyor. Babası hep aynı yanıtı veriyordu. Okuman için para veririm ama eğlence paranı veremem. Eğlenmek istiyorsan çalış, para kazan. Anasının baban görmesin cebine koy diye fısıldayarak verdiği 100 bin direti alıp Rosaria'yı ucuz bir lokantaya ya da salaş bir gece kulübüne götürüyor ve yüreğinin dibinde bir suçluluk duygusu yeşeriyordu. Bir süre sonra bu durumdan iğrenmiş, kendine bir soru sormuştu. Beyrut'a mı gitsem? Böylece askerlik belasından kurtulmuş, unutulmaz bir serüven yaşamış, hem de Lübnan ve Orta Doğu'nun uluslararası sorunları konusundaki tez için malzeme toplamış olurum. Rosaria'yı açtığında bunu karşı çıkmamış, desteklemişti. Git Matteo, çok iyi olur. Yanına bir defter, bir ses alma aygıtı, birkaç ses bandı, bir fotoğraf makinesi, birkaç da film aldın mı tamam. Anasını satayım. Sevdiği kız insana böyle derse, insanın gözü ne ağlayan anasını görür, ne de bu akşam kafayı bulmuşsun sen diyen babasını dinler. Hemen bir defter, bir ses alma aygıtı, bir fotoğraf makinesi satın alıp gönüllü yazılır. İtalya'da Beyrut'a bile torpilsiz gidilemeyeceği için Rosaria'dan yengesinin teyzesinin yeğenini tanıyan bir mafya babasının askerlik şubesindeki dostu albaya adını vermesini istemişti. Ne olursun Rosaria, seve seve Matteo. Bir nefes daha çekti. Torpilin sonucunu büyük bir sabırsızlıkla beklemiş, büyük bir hevesle yola çıkmıştı. Gemiden karaya indiğinde Papa'nın yabancı ülkelere gittiğinde yaptığı gibi eğilip toprağı öpmek gelmişti içinden. Her şey olağanüstü görünmüştü gözüne, her şey. Çöp yığınları, Hümeyni portreleri, çirkin minareler, pembe pijamalı genç kadınlar, maşlahlı yaşlı kadınlar, Kaleşnikovlu blue jeanli gençler, yalın ayak çocuklar, yıkılmış evler, yanmış ağaçlar, çamaşır asılı damlar, sarıkları kirli mollalar, yangınlar bile, sirenlerini çalarak geçen can kurtaranlar bile. Limanla Sierra Mike üssü arasında öyle çok fotoğraf çekmişti ki neredeyse filmsiz kalmıştı. İlk 3 gün boyunca da öyle çok kayıt yapmıştı ki neredeyse bantları bitmişti. Cemayel, Cambulat, Dürziler, Maruniler, Şiiler, Amalcılar, Hizbullahçılar ve ne yazık ki o gelmeden 2 hafta önce Amerikalılarla Fransızların uğradıkları toplu kıyım konusunda kayıtlar yapmıştı. Özellikle iki kamikaze ilgisini çekmişti. Robot resimlerini çizmeye çalışmıştı. Kaç yaşındaydılar? Eğitimleri neydi? Son gecelerini nerede geçirmişlerdi? Kiminle geçirmişlerdi? Kamyona binmeden uyuşturucu almışlar mıydı? Başlangıçta kendini mutlu sayıyordu. Yaşamdan daha ne isteyebilirdi? Palermo'da aklımın ucundan bile geçmeyecek şeylere tanık oluyorum burada. Değerli belgeler topluyorum. Üstelik ayda 2000 dolar veriyorlar bu iş için. Döndüğümde Rosaria'yı artık pahalı lokantalara, iyi gece kulüplerine götürürüm. Ama birkaç gün sonra gözleri açılmaya başlamıştı. Çünkü askerlik yaparak Lübnan ve Orta Doğu'nun uluslararası sorunları konusunda bir tez yazamayacağını anlamıştı her şeyden önce. Bir duvarın dibinde, bir tankın içinde ya da bir kulede nöbet tutarken tek düşüncesi bir kaza kurşununa kurban gitmemek oluyordu. Başka bir şey düşünemiyordu. 12 saatlik nöbet sona erince de tek isteği uyumak ya da esrarlı bir sigara tüttürmek oluyordu. En fazlası keşfettiği gerçekleri sindiriyordu. Hangi gerçekleri? Beyrut'un Palermo'dan 1000 kat beter olduğu, buranın yanında Palermo'nun Zürih ya da Lozan gibi kaldığı gerçeği. Yok Filistinliler kahramanca direniyormuş, yok Şiiler uyanıyormuş, yok bağımsızlık savaşı yapılıyormuş. Hani nerede? Hangi topluluktan, hangi gruptan ya da dinden olurlarsa olsunlar, insanlar ancak çıkarları için dövüşüyorlardı. Palermo'da Caruso ailesinin inşaat kesimini denetleyen Badalamenti ailesine, Badalamenti ailesinin de balıkçılığı denetleyen Caruso ailesine diş bilemesi gibi birbirlerini boğazlıyorlardı. Böylece Caruso olarak dünyaya gözlerini açanların günleri bir Badalamenti'nin bir sokakta kendilerine ateş etmesini beklemekle geçiyor. Dünyaya Badalamenti olarak gözlerini açanlar da bir kahvede kendilerini vuracak bir Caruso'yu beklemekle ömür tüketiyorlardı. Hayır, savaş denemezdi buna. Mafya çeteleri arasında bir kan davasıydı. Birbirlerini Lupara yerine Havan'la topla öldürüyorlardı ve gerekçeleri Caruso'ların Badalamentilerin gerekçelerinin aynıydı. İnşaat işi benim, balıkçılık pazarını ben istiyorum. Sen babamı öldürdün, ben de oğlunu öldürüyorum. Ya da karını, yeğenini, büyük babanı. Öç alma mesleğini daha çocukken öğrenmeye başlıyorlardı. Alfabe yerine ellerine tüfek veriliyor, 10 yaşına gelmeden mahallenin kabadayısı kesiliyorlardı. Kabadayılar gibi konuşuyor, yürüyor, kurşun sıkıyor, kışkırtıyor ve ölüyorlardı. Sicilyalı yaşıtlarından bir noktada ayrılıyorlardı. Yaşamı küçümsüyorlardı. Caruso'lar, Badalamentiler her şeye karşın yaşama saygı duyar. Ölülerin ardından gözyaşı dökerlerdi. Gösterişli cenaze törenleri düzenler, çelenk gönderirlerdi. Beyrutlu Caruso'larla Badalamentiler böyle davranmıyorlardı. Göstermelik bir üzüntüden sonra ölüyü bir ortak mezara ya da rastgele bir çukura atıyorlardı. Mezarın üstünde taş yerine çöpler, keçi pislikleri yükseliyordu. Ölmekten keyif alıyorlardı. Öldürmekten nasıl keyif alıyorlarsa öyle keyif alıyorlardı. Ayağınıza takılan her ceset büyük bir olasılıkla öldürmekten olduğu gibi ölmekten de keyif alanan birinindi. Bu durumda Matteo tezini pekala Palermo'da da hazırlayabilirdi. Konu olarak Lübnan ve Orta Doğu'nun uluslararası sorunları yerine mafyayı seçebilirdi. Böylece Rosaria'nın yengesinin, teyzesinin yeğenini tanıyan mafya babasının dostu Alba'ya da yük olmazdı. Asalak gibi yaşayıp keyfine bakar, esrara da başlamamış olurdu. Evet, esrar. Beyrut'a gelmeden önce esrarın ne olduğunu bilmiyordu. Marihuana sigarası verecek olsalar öfkelenirdi. Boş ver, içmem. Yalnız bir kez denemişti, fena olmuştu. Başı dönmüş, başına ağrılar saplanmış, midesi bulanmıştı. Oysa Beyrut'ta esrarsız yaşayamıyordu. 21'in köşesindeki Suriyeli bakkaldan alıyordu. torbasını 80 dolara. Çarşafı bedava veriyordu bakkal. Çarşaf ilginçti. Üstüne 5 dolar basılmış bir kağıttı. Bir tarafında keçi sakallı Abraham Lincoln, öbür tarafında Lincoln Memorial ile In God We Trust, Tanrı'ya inanıyoruz yazısı vardı. Herkes esrar yerine dolar diyordu. Kalın, uzun sarılmış esrarlı sigaraya büyük dolar, ince kısasına ise küçük dolar deniyordu. Küçük doların var mı? Bir dolar versene, dolarından bir nefes çekeyim. Suriyeli kurnazdı. 22'nin bulunduğu küçük boşluktaki Filistinli benzinci, Lincoln ve Lincoln Memorial'lı çarşafı bedavaya vermiyordu. Nasır bulvarında 25'in önündeki eczaneyi işleten Şii de vermiyordu. Onlar da esrar satıyordu. Herkes esrar satıyordu burada. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, gerillalar hem de ucuza. İtalya'da zeytinyağı, şarap, parmesan peyniri üretiliyorsa burada da haşhaş üretiliyordu. Beka Vadisi'nde göz alabildiğine haşhaş tarlaları uzanıyordu. Sarı haşhaş, kırmızı haşhaş, kara haşhaş. Uzmanlara bakılırsa Afganistan'da, Fas'ta, Nepal'de yetiştirilenden çok daha nitelikliydi. Daha kokulu, daha lezzetliydi. Kısa sürede öğrenmişti bunları. Çünkü hemen başlamıştı esrara. Merakını gidermek için değil, gerekseme duyduğu için. İnsanlar esrara merak yüzünden başlanıldığını sanırlar. Yanlış. Gerekseme yüzünden başlanır. O da gerekseme duymuştu. Çünkü tek başına sokakları denetlemeye çıkmaktan korkuyordu söz gelimi. Ya da bomba patlamasına dayanamıyordu. Ya da Beyrut'un Palermo'dan 1000 kat beter olduğunu, nereye giderse karşısına Palermo'nun çıktığını, yazgısının elinden kurtulamadığını anlamıştı. 21 yaşında yazgının elinden kurtuluş olmadığını anlamak sarsıcıydı. Kendinize avutmak için tek yol Suriyeli'ye gidip esrar alalım demekti. Gidersiniz, alırsınız ve şaşılacak şey başınız dönmez artık. Mideniz ağrımaz, bulanmaz. Bunun yerini alkolün veremediği bir esriklik, uykunun bile sağlayamadığı bir esenlik alır. Bunun üzerine ikinci, üçüncü, dördüncü kez denersiniz ve yavaş yavaş paçayı kaptırırsınız. Artık onsuz olamazsınız. Hayır, olamazsınız. Esrar çekersen kemiklerini kırarım, tutuklar cezaevine gönderirim diye gözünüzü korkutmanın bir yararı yoktur artık. Her gece doktor gönderip çişinizi incelettirmenin de bir yararı yoktur. Esrardan vazgeçemeyenler doktoru nasıl atlatacaklarını da bilirler. Nasıl mı? Esrar içmeyen birinin çişini vererek. Fabio'nun çişini örneğin. İyice yıkayıp temizlediği küçük bir şişede Fabio'nun çişini saklıyor. Doktor gelip de işemesi için bir şişe uzattığında baş üstüne değmenim diyordu. Sonra duvarın dibine gidip işer gibi yaparken şişeye Fabio'nun çişini dolduruyordu. Buyurun değmenim. Böyle yapanların sayısı yoktu. CD'ni satanların sayısı da çoktu. Söz gelimi 27'nin tankında dispanserden yürüttüğü şişelere CD'ni doldurup satan bir Cenovalı vardı. Şişesini 50 bin lirete satıyordu. Aç gözlü herif. Doya doya bir nefes daha çekti. Evet, ölüm korkusunu ve Palermo'yu bir yana bırakacak olursa, bugünlerde esrarla içli dışlı olmak için geçerli bir neden vardı. Sandokan'a Sierra Mike üssünün iki binasını kiralayan ve üssü çeviren duvarın içinde oturmakta olan Sünni milletvekilinin kızı Dalila'nın başına açtığı dert. Gemiye binerken Rosaria şöyle demişti. Güzel olduğum, kiminle istersem evlenebileceğim için bana bağlı kalmanı istemiyorum Matteo. Çok varlıklı bir dükle, ünlü bir futbolcuya yüz vermediğim için de istemiyorum. Bağlılığı dürüstlük saydığım, tutarlılık saydığım için istiyorum. Bu neredeyse kutsal sözlere şu yanıtı vermişti. Merak etme Rosaria, sen benim sabah melikemsin. Üstelik git Matteo, çok iyi olur demiş. Mafya babasının dostu albayın aracılığını sağlamış olsa da çılgınlar gibi seviyordu onu. Rosaria'nın benzeri olmadığına, yerini kimsenin dolduramayacağına inanıyordu. Rosaria gibi sabah melikesi bulunabilir miydi? Ne var ki iki hafta önce Dalila'yı tanımıştı ve üste girip çıkanları denetlemesi için nizamiye nöbetine verildiği gün tanımıştı onu. Üniformalı bir sürücünün kullandığı bir Mercedes 3000 ile gelmişti. Yanında ana babası da vardı. Büyük bir titizlikle bagajı, koltukların altını her yeri aramasına milletvekili de karısı da ses çıkartmamışlardı. arayacaksınız. Emir emirdir. Kız ise Fransızca, İngilizce karışımı garip bir dille paylaşmıştı onu. Kendi evimizdeyiz delikanlı. Bu binanın bizim olduğunu unuttunuz mu? Ama birkaç saat sonra geri gelmişti. Bağışlayın monsieur. Kimi kez saçmalıyorum. Sonra parmaklıklara dayanıp kalmıştı. Burası nöbet noktası, duramazsınız demenin bir yararı olmamıştı. Lütfen monsieur, yapacak hiçbir işim yok bugün. Biraz çene çalmak istiyorum. Sevimliydi. Rosaria gibi güzel değildi. Ama Rosaria'da olmayan bir çekiciliği vardı. Belki de rahatlığından, tepeden bakmasından kaynaklanıyordu. Özür dilerken bile rahatsızlık duymayan, zor duruma düştüklerinde bile tepeden bakmayı sürdüren, istediklerini mutlaka elde etmeyi başaran varlıklara özgü bir rahatlık ve tepeden bakma. Bırakın da bakayım size. Yakışıklı bir çocuksunuz. Uzun boylu değilsiniz ama atlet gibisiniz. Bildik bir yanınız var. Zeytin rengi teniniz sanırım ya da yuvarlak kara gözleriniz. Lübnanlı'ya benziyorsunuz. İtalya'nın hangi bölgesinde doğdunuz? Sevgiliniz var mı? Sonra da kendisiyle ilgili bilgiler vermişti. 23 yaşındaydı, kardeşi yoktu. Şimdi Fransa'da bulunan Cemal adında sünni bir Müslümanla nişanlıydı. Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nde öğrenciydi. Nerede mi okuyordu? Siyasal bilgilerde. Siyasal bilgilerde mi? Evet, bitiriyorum yakında. Lübnan ve Orta Doğu'nun uluslararası sorunları konusunda bitirme tezi hazırlıyorum. Olamazdı. Dost olmuşlardı. Hüzünlü bir biçimde gülümsedi. Dost mu? Günün birinde birilerinin bu sözcüğün anlamını açıklığa kavuşturması, arkadaşlığın nerede sona erip aşkın nerede başladığını, ihanetin ne demek olduğunu belirlemesi gerekti. Nişanlı ya da evliysen, bir başka kadınla yattığında hain damgası yiyordun. Ama bu kadınla yatmayıp da dostluk etmekle yetinirsen sadık olduğun söyleniyordu. Bundan çıkan sonuç, kadın erkek ilişkilerinde ihanetin düşünsel duygusal bir olay olmayıp tensel bir olay, bir temas olayı olduğuydu. Peki düşünceyle duyguyla ihanet olmaz mı? Adına ihanet dense de denmese de aynı zamanda iki kişi sevilemez mi? Ne yanıt vereceğini bilemiyordu. Bildiği tek şey, ikisinin de aynı tezi hazırlamakta olduklarının ortaya çıktığı ilk karşılaşmadan sonra Dalila'yı bir daha göreceği günü iple çekmiş olduğuydu. Sanki Rosaria'yı bekler gibi. Hele üstün girişinden alınıp da yine eski görevine gönderildiğinde onunla yatmaktan da beter bir şey yapmıştı. Koşup onu bulmuştu. Dalila, hiçbir şey değişmeyecek. İşim biter bitmez gelip pencerenin camını tıklatacağım. Pencere villanın giriş katındaydı. Çoğu kez cama vurmaya bile gerek kalmıyordu. Dalila balkona çıkmış oluyordu. Geliyorum. Sonra buluşuyorlar. Duvarın bir köşesine çekilip sigara tüttürüyor. Dereden tepeden konuşuyorlardı. Hep gitmek istedikleri, çoğu kez düş dünyalarında dolaştıkları yerlerden söz ediyorlardı. Londra'nın publarından, Paris'in kahvelerinden, Roma'nın kiliselerinden, Floransa'nın müzelerinden, Venedik'in kanallarından, New York'un gökdelenlerinden, Rusya'nın steplerinden, Norveç'in fiyortlarından, Brezilya'nın ormanlarından, Endonezya'nın denizlerinden, Alaska'nın buzullarından, turizm broşürlerinin binbir renkli dünyasından söz ediyorlardı. Kimi kez de 20 yaşlarındaki insanların içinde boğuldukları kuşkulardan, belirsizliklerden, yaşça büyük olanlarca anlaşılamama, ciddiye alınmama duygusundan söz ediyorlardı. Kes sesini, çenen düştü yine, yaşın ne başın ne ki, bileceksin. Başka bir deyişle, aynı tezi yazmaları uyuşmalarının ancak bir yönünü oluşturuyordu. Sorunlarının, beğenilerinin, düşlerinin benzerliğiydi. Onları duvarın ıssız bir köşesinde yan yana getiren. Rosaria ile ilişkisinde hep bu benzerliğin eksikliğini duymuştu. O sevişmek istediğinde Rosaria'nın canı dans etmek isterdi. Rosaria sevişmek istediğinde bu kez onun canı dans etmek isterdi. Bir yerlere gidelim dese o burada rahatım yerinde derdi. Üstelik Palermo'ya da bayılıyordu. Buralıyım ben. Dalila'nın ise Beyrut umurunda bile değildi. Her şey çirkin burada, hava bile. Beyrut'tan tiksiniyorum. Ama ikisinin de hiç değinmedikleri bir konu vardı. Rosaria Cemal konusu. Çevresinde dolanıyorlar, göndermeler yapıyorlar ama tam Rosaria ya da Cemal sözcüklerini söyleyecekken sözü değiştiriyorlardı. Haber aldın mı? Evet, bir kart. Telefon etti mi? Evet, bir iki gün önce. Özetle birbirlerini öpmemiş, okşamamış da olsalar dostluklarının bir aşk öyküsü olduğunu biliyorlardı. Bunu doğrulamak için cephane deposunun havaya uçmasının ardından nasıl büyük bir coşkuyla birbirlerine doğru koşmuş olduklarını anımsamak yeterdi. Dalila, bir şeyin yok değil mi Dalila? Matteo, ölmüş ya da yaralanmışsındır diye öyle korktum ki. Doğrusunu demek gerekirse, Dalila Rosaria'nın yerinde olsaydı, git Matteo çok iyi olur demezdi. Mafya babasının dostu albayın aracılığını sağlamazdı. O da Cemal'in yerinde olsaydı, çoktan Dalila ile evlenirdi. Ama yine de sabah melikesini düşündüğünde kamışı sanki yıldızlara değecek gibi kalkıyordu. Hadi Maro, nöbetin bitti. Sabahın 6'sı olmuştu. Nöbet değişecekti. Matteo izmariti söndürdü, yine sessizliğe gömülmüş Fabio'ya baktı ve Yasemin'in önemli haberi getirmesini diledi. Cephane deposunun havaya uçmasıyla ilgili bir haber getirmesi çok iyi olurdu. Merak etmeyin, İtalyanlara bir şey olmayacak. Bize karşı olan kimse yok deyip duran subaylara güzel bir ders verirdi. Bize karşı kimse yok muydu? Bugünün gençlerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında ses çıkarmadan ya da ancak yaşasın İtalya demek için ağızlarını açarak ölüme giden büyük babalarına benzediklerini mi sanıyorlar? Hayır efendim. Hala yaşasın İtalya, yaşasın Fransa, yaşasın İngiltere ya da yaşasın Lüksemburg diye bağırarak canını vermeye hazır 3-5 gerizekalı olsa da bugünün gençlerinin dedelerine benzer bir yanları yok. Gelişme çağının, gönenç çağının çocukları üniversiteye gidiyor, kitap gazete okuyor, akıllarını kullanıyorlar. Bugünün gençlerini kandırmak kolay değil efendim. Esrar çekseler bile bağlılığın nerede sona erip İhanetin nerede başladığını bilmeseler bile, iki kişiyi aynı anda sevseler bile. Kendini fazla beğeniyordu Matteo. Beyrut'u Lupara yerine birbirlerini havan top mermileriyle boğazlayan bir mafyaya benzeten karşılaştırmasının uyandırdığı izlenimin tersine yeterince uyanık değildi. Gelişmenin insanları pek değiştirmediğini, gönencin zayıflattığını, dedelerinin kendilerinden daha akıllı olduklarını bilmiyordu. Ama bir gün öğrenecekti. Üniversiteye gittikleri, kitap gazete okudukları için kendi akıllarıyla düşündüklerini sandığı bugünün gençlerinden çok daha akıllı, tutarlıydı dedeleri. Ama salak da değildi. Yasemin'den bu gece edineceği bilgiyi önemsemekte haklıydı. Gerçekten de önemli bir ayrıntı söz konusuydu. Kargaşanın arttığının, karanlıkta sürünen bir yılan gibi yaklaştığının yeni bir kanıtıydı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 249.